المتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta biliyorsunuz tağut konusunu işlemiştik. Bunu şundan dolayı işledik. Birçok Müslüman bu konuda yanılıyor ya da yanıltılıyor. Her zaman burada anlatmaya çalışıyoruz. Geleneğimizde olaylara parçacı yaklaşılır. Parçacı yaklaşılınca da birçok yanlışlar sanki dinin emriymiş gibi yapılıyor. Bu akşam da bu konuda Mümtehine suresini okuyacağız. İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliğinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğinde. Mümtehine suresi Kur'an-ı Kerim'in 60. suresidir. 548. sayfa. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanınızı, bana ve size düşman olanları kendinize evliya yapmayın. Veli yapmayın. Veli kelimesinin anlamı yakın demektir. Kişilerin yakınlarına Mevla denir. Yakınlığı olduğu için dostlara veli denir. İşte Allah'a yakınlığı olan kişilere Allah'ın evliyası denir. Şeytana yakın olanlara şeytanın evliyası denir. Bir de veli bir kişiyi bağlayıcı söz söyleme yetkisine sahip olan kimse anlamına gelir. Yani şimdi siz çocuklarınızın, küçük çocuklarınızın velisisiniz okullarda. O çocukları bir başka okula nakletmek istediğiniz zaman sizin tek başınıza kararınız yetiyor. Diyorsunuz ki ben çocuğumu falanca yere almak istiyorum. Okul idaresi çocuğa sormuyor. Kararı siz veriyorsunuz. İşte bu da velilik. Onun yakını olduğunuz için bazı konularda onunla ilgili söz söyleme yetkisine sahipsiniz ve kararınız onu bağlıyor. Mesela İstanbul valisi de aynı kökten vali, bir karar alırsa bizi bağlar. Mesela şimdi valinin bir emri gelse, deseler ki bu akşam burada toplantı yapılmayacak, hepimizi bağlar ve buradan ayrılırız, değil mi? İşte bu veli kelimesi bu bakımdan önemlidir. Yani hem kişinin yakını manasına, hem dostu manasına, hem de kendisiyle ilgili bağlayıcı söz söyleme yetkisi olan kişi anlamına gelir. Tabii yerine göre. Ya eyyühellezine amenu, müminler, la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı kendinize veli edinmeyiniz. Veliler edinmeyiniz. Tulkun ileyhim bil mevette ve kad kafaru bima ca'akum minel hak. Siz onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Ama onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Yani onlar size gelen bu gerçeği, Kur'an'ı görmezlikten geliyorlar. Onlar görmek istemedikçe siz onlara dostluk gösteriyorsunuz. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ Resulü ve sizi çıkarıyorlar. اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Rabbiniz Allah'a inandınız diye çıkarıyorlar. اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا ف۪ي سَب۪يلِ وَبِتِغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ Benim yolumda cihada çıktığınız zaman, benim rızamı aramak için yola çıktığınız zaman, onlara içten içe sevgi besliyorsunuz. وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْوَيْتُمْ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ Sizin neyi gizlendiğinizi, neyi açığa vurduğunuzu gayet iyi biliyorum. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Kim bunu yaparsa içinizden o doğru yoldan ayrılmış demektir. Şimdi burada hüküm çok ağır değil mi? Çok değişik şeyler var. Acaba Allahü Teala hangisini bizden istiyor? Yani sizin inancınızı kabul etmiyorlar bunlar. Size gelen gerçeği görmezlikten geliyorlar. Dendiği zaman bütün kafirler bu gruba girer. Ne kadar kafir varsa onu evliya, veli, dost edinemezsiniz demektir. Peki burada ayrıca sizi ve Resulü, bu Resulü ülkenizden çıkarıyorlar dediğiniz zaman, dendiği zaman ki ayette var, o zaman işin çehresi değişiyor. Dolayısıyla bu ayetin kapsamına giren olay nedir? Onu biraz sonra göreceğiz inşallah. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu sure Medine'de inmiştir. Medine'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Mekke'den çıkarılmıştı. Yani Mekkeliler onu oradan çıkmaya zorlamışlardı. Öldürmek için biliyorsunuz karar alınmış, uygulamak için kapısına kadar infaz timi gelmişti. اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ عَدَاءً Onlar sizi bir elinize, ellerine geçirseler, şimdi düşünün, Medine'de Müslümanlar var. Yani bizim en büyük hatamız şu, ayetleri bağlamından kopararak anlamaya çalışıyoruz. Müslümanlar Medine'de, onlara düşman olanlar da Mekke'de. Onun için diyor ki, اِنْ يَثْقَفُوكُمْ sizi bir ele geçirseler يَكُونُ لَكُمْ اَعْدَاءً size düşman kesilirler. وَيَبْسُدُ اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ size ellerini uzatırlar, yani kötülük yapmaya çalışırlar. وَاَلْسِنَتَهُمْ بِسْسُ dillerini de kötülükle size uzatırlar. Hem dilleriyle hem elleriyle sizi rahatsız ederler. وَوَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ çok isterler, keşke siz de kafir olsanız. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ sizin ne rahim akrabalığınız, yani aynı ana babanın çocukları olmanız, aynı soydan gelmiş olmanızın size hiçbir faydası olmayacaktır. Evladınız da olsa size faydası olmaz. Ne zaman? يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet gününde. O şeyler, akrabalıklar tamamen biter çünkü. يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ Allah aranızı ayırır kıyamet günü. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah sizin ne yaptığınızı görmektedir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Şimdi İbrahim aleyhisselam da biliyorsunuz, öldürülmeye çalışılmış, ateşe atılmış ve o da bulunduğu bölgeden, Harran'dan ayrılmıştı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ölüm gelinceye kadar ayrılmadığı gibi oradan, İbrahim aleyhisselam yani öldürmeye kalkıncaya kadar ayrılmadığı gibi İbrahim aleyhisselam da ayrılmamıştı. Şimdi o insanlar bunlara karşı kesin olarak tavır koymuşlar. Bunların da onlara karşı kesin tavır koymaları gerekiyor. Çünkü Allahü Teala'nın kuralı neydi? وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Şimdi bu insanlar hem İbrahim Aleyhisselam'ı hem Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i öldürme konusunda kesin bir karara varmışlardı. O zaman öyleyse onlara karşı dostluk gösteremezsiniz. Şimdi bu sözü niye böyle söylediğimi geçen hafta kısmen anlattım. Bu hafta da bu ayetlerin bağlamında anlamaya çalışacağız. Diyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Toplumlarına şöyle demişlerdi. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Biz sizden Allah ile kendi aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeylerden uzağız. Sizden ve Allah ile kendi aranıza koyduğunuz şeylerden şeylere kulluk ettiğiniz şeylerden uzağız. كَفَرْنَا بِكُمْ Biz sizi tanımıyoruz. Şimdi burada kefara kafir olduğu manası veririz biliyoruz değil mi? Yani siz bize karşı kafir oldunuz, biz de size karşı kafir olduk. Ne demek? Siz bizi tanımıyorsunuz, biz de sizi tanımıyoruz. Siz bizim değerlerimizi tanımıyorsunuz, biz de sizi tanımıyoruz. Tam karşılıklı böyle. Birebir. فَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ Aramızda, bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Bunu ortaya çıkaran kim diye? İbrahim Aleyhisselam mıydı? Onları öldürmeye kalkan İbrahim Aleyhisselam mıydı? Onlar onu öldürmeye kalktılar. Onlar ona düşmanlık yaptılar, onlar ona kin duydular. Dolayısıyla temel bir prensip vardır Kur'an-ı Kerim'de. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Yapılan kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Siz bu kötülüğü yaptınız, tamam. Yani deriniz ya, bunu siz yaptınız, siz istediniz. Acizlik göstermiyor. İbrahim Aleyhisselam tek başına da olsa karşısındaki koskoca devlete tavır koyuyor. Aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır diyor. Hatta tu'minu billahi yani vel bağda ebeden bu sonsuza kadar böyle. Hatta tu'minu billahi hatta tu'minu billahi vahde Allah'ın bir tek olduğuna inanıncaya kadar. Araya aracı putlar koymuşsunuz, aracıları çıkarır da sadece Allah'a kulluk ederseniz o zaman bu düşmanlık biter. Yine dostluk kapıları açık. İlla kavle İbrahim li ebihi. İbrahim'in babası için söylediği söz sizin için örnek değildir. İbrahim Aleyhisselam babası için bir söz vermişti. Neydi o? لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ Ben senin için Rabbimden bağışlanmanı isteyeceğim muhakkak. Dedi. وَمَا اَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْ Ben senin Rabbimin seni bağışlamasını isteyeceğim ama Allah'a karşı benim sana senin lehine herhangi bir şeye gücüm yetmez. Yani ben dua ettim diye Allah seni bağışlayacak değildir. Şimdi Tevbe suresinin 113. ayetinde 204. sayfa bu mesele bir başka şekilde ifade ediliyor. Allahü Teala diyor ki: "Mâ kâle lin-nebiyyi vellezîne âmenû." Bu nebinin ve ona inanmış olan kimselerin hakkı değildir ki en yestağfirû lil-müşrikîn müşrikler için bağışlanma talebinde bulunsunlar. Ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne de herhangi bir mümin müşriklerin bağışlanmasını isteyemez. Yani ya Rabbi şunu bağışla demez, diyemez. Neden? Allahü Teala müşrikleri affetmeyeceğini açıkça ilan etmiştir. Allah sizin için kanunu değiştirmez. O zaman o kanuna siz uyacaksınız. Allah sizin kanununuza uymaz. Siz onun emrine uyacaksınız. وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى İsterse bunlar en yakınları olsun. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Cehennemlik oldukları kendileri açısından o iyice ortaya çıkınca ya Rabbi bunları affet diyemez. Şimdi bizde çok vardır. Böyle adamda namaz yoktur, oruç yoktur, dine tavır koyar, annesi babası ya Rabbi sen bunu affettir. Allah asla affetmez. Böyle şey yok. Onlar için bağışlanma dileği yok. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَٰهِمَ لِيَب۪يهِ İbrahim babası için istiğfarda bulundu ki biz onu her namazımızda tekrarlıyoruz. Ne yapıyoruz? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevmi yekumul hesab diyoruz. Ya Rabbi beni affeyle, anne babamı da. Hesap günü bütün müminleri affeyle diye. Biz tekrarlıyoruz. Ama İbrahim Aleyhisselam bu duayı yapmış. Babası kafir olduğu halde yapmış ama şimdi diyor ki burada فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ İbrahim için tam açığa çıkınca اَنَّهُ عَدُوٌ لِلّٰهِ Baktı ki babası Allah'ın düşmanı تَبَرَّ اَمِنْهُ ondan uzaklaştı. Hani اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ diyor ya biz sizden uzağız. Aramızda ilişki kopmuştur. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَاَوَّاهٌ halim. İbrahim evvahtır ve halimdir. Yumuşak huyludur ama çok ah çeker. Ah vah diye böyle. Ah keşke. Şunlara bak diye. Yani üzülüyor insanların yanlış tavırlarından dolayı. İşte burada babasına söz vermiş. Tekrar aynı ayete dönüyoruz 548'e. Yani لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ diye söz verdiği için sözünü tutmuyor ama sonradan baktı ki bu kesin Allah'ın yolundan ayrılmış, ondan uzaklaştı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sadece bu tavrı bize örnek değildir. Onun dışındaki bütün tavırlar örnektir. Zaten o zaman demişti ve مَا اَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ şey, senin için Allah'tan herhangi bir şeye gücüm yetmez. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan biz herhangi bir kişi için bağışlanma talebi de bulunuruz. O kişi gerçekten mümin olur olmaz. Mümin olmadığını açıkça bilirsek yapmayız. Bilmezsek yapabiliriz. Ama o işin gerçeğini Allah-u Teala bilir. Talebimizi ister kabul eder, ister etmez. Kendi bileceği bir şeydir. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu ibaresi de bizim için örnektir. Ya Rabbi sana tevekkül ettik. Yani seni kendimize vekil yaptık. Biz senin koruman altına girdik. Ve sana yöneldik. Zaten senin huzuruna çıkarılacağız. Yani huzuruna çıkarılacak yerde sensin yine. Ahirette de huzuruna çıkacağız zaten. Dolayısıyla akıllı bir insan böyle yapar. Ondan sonra bir dua daha. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine kafarû. Ya Rabbi sen bizi kafirlerin deneme tahtası yapma. Kafirler için deneme tahtası yapma. Yani kafirleri bizimle deneme. Yani bizi kafirlerin eline düşürme. O da olabilir. Hani yakalarlar, işkence ederler. Şunu ya Rabbi bizi daha Türkçesi o. Bizi kafirlerin eline düşürme. Rabbena inneke entel azizul hakim. Ya Rabbi aziz. Sen sensin, hakim sensin. Yani güçlüsün ve doğru karar verirsin. Lekad kâne lekum fîhim usvetun hasene. Sizin için onlarda güzel bir örnek vardır. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir. Allah ve ahiret gününe umudu olanlar için. Yani Allah'tan beklentisi olan, ahiret gününe beklentisi olanlar için. Siz Allah'tan bir şey bekliyorsanız İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alın. Ahiret günden bir şey bekliyorsanız onu örnek alın. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ Kim de yüz çevirirse, yani bilsin ki Allah ganidir, Allah'ın size ihtiyacı yoktur, hamiddir, yaptığı her şeyi güzel yapar. Evet, şimdi devam ediyoruz. عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ Onlara karşı bu kesin tavrınızı koyun ki yani tavrı koyarken de onların yaptığından fazlasını yapmıyor. Siz bizi öldürmeye kalktınız. Bundan dolayı sizin de dostluğu kesiyoruz. Siz bize karşı kötülükler yaptınız. Biz hala size karşı iyi davranamayız. Şimdi böyle kesin tavır koyduğunuz zaman sizin kararlılığınız ortaya çıktığı zaman karşı taraf da ciddi bir şekilde düşünecektir. Bu aslında karşı tarafı yapılan en büyük iyiliktir. Yani işin ciddiyetini anlayacaktır. Onun için diyor ki Allah-u Teala belki aranızda düşmanlık olan kişi ile sizin aranıza Allahü Teala bir sevgi koyar. Düşmanlık sevgiye dönüşebilir. Vallahu kadirun, ölçüyü koyan Allah'tır. Vallahu gafurur rahim, bağışlayan ve merhametli olan da Allah'tır. Şimdi yukarıdan beri iki örnek gösterdi Cenab-ı Hak. İlk ayette dedi ki onları evliya, yani veliler edinmeyin dedi. Yasak koydu. İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek gösterdi. Şimdi o örnekleri doğru mu anlamışız, yanlış mı anlamışız? Şu ayetlerden çıkarmaya çalışacağız. Diyor ki لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهَ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Allah din konusunda sizinle savaşmamış olanlara karşı bir yasak koymaz. Şimdi Mekkeliler inandıkları için Müslümanlarla savaştılar mı? Başka bir suçları mı vardı Müslümanlar? Sadece mümin olmalarıydı. O zaman demin söylediğim husus burada ortaya çıkıyor. Yani bu sure Medine'de inmiştir. Mekkeliler o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dahil Müslümanları Mekke'den çıkmaya zorlamışlardı. Artık arada kesin bir düşmanlık ortaya çıkmıştı. O düşmanlığa sebep olan da Mekkelilerdi. Ve Müslümanlar da siz bu tarafa vurduysanız bu tarafı çeviririz diyemezler. Böyle toplu olaylarda af yoktur. Yani o insanlar bir topluca bir karar almışlar, size karşı harekete geçiyorlarsa onlar affedilmezler, bağışlanmazlar. Ne zamana kadar? Onlar yanlış hareketlerinden vazgeçinceye kadar. Çünkü siz onları bağışlarsınız, fitne iyice büyür. Onlar bağışlamadıkları için gelir sizi gafil yakalarlar. Öyle şey yok. Kişisel haklarınızı bağışlayabilirsiniz ama toplumsal olduğu zaman olmaz. Onun cezası neyse vermek lazım. Onlar geri adım atmadıkça biz de geri adım atamayız. Şimdi diyor ki Allahü Teala لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. İnancınız konusunda sizinle savaşmamış, yani sizi öldürmeye kalkmamış olanlarla ilgili Allah bir yasak koymaz. O zaman dostluğu yasakladığı kiminle alakalıymış? Öldürmeye kalkanlarla. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı da öldürmeye kalkmışlardı değil mi? Ondan sonra diyor ki وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ve ülkenizden çıkarmamış olanlara karşı Allah bir yasak koymaz. Hem Resulullah ülkesinden çıkarılmıştı hem İbrahim Aleyhisselam çıkmak zorunda bırakılmıştı. Hangi konuda yasak koymaz? اَنْ تَبَرُّهُمْ onlara iyilik yapmanızda. İyilik yapabilirsiniz. Kime? İnandığınızdan dolayı sizi ülkenizden çıkarmayan ve sizi öldürmeye kalkmayanlara karşı iyilik yapabilirsiniz. O zaman dostluk kiminle ilgili yasakmış? Biraz sonra ayet tamamlayacağız. Burada belirtilen özelliğe sahip olanlarla ilgili. Evet. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ. Kim onları atladım ayet-i kerimeyi, tamam. اَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِضُوا اِلَيْهِمْ. Onlara iyilik yapmanız ve onların paylarını vermenizi yasaklamaz. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ. Allah اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ مُقْسِطِينَ. Allah-u Teala herkesin payını vereni sever. Dengeli davrananları sever. Yani sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmamış ve ülkenizden çıkarmamış olanlara karşı iyilik yapmanızı yasaklamaz. Paylarını vermenizi yasaklamaz. Mesela şimdi pay ne? Diyelim ki bir ülkede yaşıyorsunuz. O ülke size yaşama hakkı vermiş. Ondan sonra da sizi öldürmüyor, oradan da sürmüyor. Orada yaşamanın da bir toplumsal anlaşması var. İşte vergi vermeniz gerekiyor değil mi? Şimdi bazıları kalkıp diyorlar ki bu ülkeye vergi verilmez. Şimdi eskiden bana gelip sorarlardı. Hocam bu laik devlete vergi verilmez. Şimdi değil mi diye de sormuyor da verilmez diyor. Ondan sonra ne yaptığını anlatmaya çalışıyor. Ben de diyordum ki tabii ki verilmez. Ama bir şartta. Bu yollarda yürümeyeceksin. Çocuğunu okula göndermeyeceksin. Hırsız geldiği zaman şeye gitmeyeceksin. Karakola gitmeyeceksin. Elektriğini, suyunu kullanmayacaksın. Olur mu öyle şey? O zaman öbürü de olmaz öyleyse. Bak, tuksitu ileyhim diyor değil mi? Bak, yani Kur'an-ı Kerim işte Allah'ın kelamı bu. Hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Onların payını vermenizi Allah yasaklamaz. Şimdi şu anda aklıma geldi. 1968'de birkaç arkadaşla İstanbul'a gelmiştik. Bir tane bilet buluyorlardı bir yerden. İki arkadaş. Otobüse biniyorlardı. O zaman biletçiler vardı. Dudaklarına bir tane bir başkasının biletini koyarak sanki bilet almış gibi gösteriyorlardı. Niye böyle yapıyorsunuz diye çıkıştığım zaman bu kafir devlete para veremeyiz. O zaman binme otobüsüne kardeşim, yürüyerek git. Yani öyle bir acayip mantık var ki gerçekten. Şimdi muhterem arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim dini fıtrat olarak tanımlıyor değil mi? Yani bir şey sizin vicdanınızı rahatsız ediyorsa o din değildir. Yani ya da bugünkü gençlerin bildiği kelimelerle konuşursak din doğallıktır. Doğallığa aykırı şeyler olduğu zaman mutlaka dine aykırılık vardır. Çünkü tabiatı yaratan Allahü Teala bu dini indirendir. İkisi arasında tam birebir uyum vardır. Siz bu dine uyduğunuz zaman hiç kimse size kötü diyemez. Bakın işte az önce de İbrahim Aleyhisselam'ın tavrı ne? Karşı tarafın yaptığına karşılık veriyor. Yani bir şekilde ben aptalım demiyor. Ben aptal değilim diyor. Sizin yaptığınızı gördüm. Ben de ona karşı tavrımı koyuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı da o. Onlara karşı tavrını koyuyor. Ama eğer orada yaşamaya müsaade ediliyorsa bu defa üzerinize düşen görevi yerine getireceksiniz. Allah'ın böyle bir şeyi yok. Dostça davranacaksınız. İyilik yapacaksınız, iyi davranacaksınız. Siz bunu böyle yapacaksınız ki karşı tarafa iki kelime söylemeye hakkınız olsun. Aksi takdirde sizi karşı taraf dinler mi? Adam yerine koyar mı sizi? İnnemâ yenhâkumullah. Allah size yasağı sadece şu konuda koyar. Anillezîne kâtelûkum fiddîn. İnanç konusunda sizinle savaşan. Yani inandığınız için sizi öldürmeye kalkıyor. Bu insanlar efendim bu tağut bu. Tabii doğru tağut. Tağuta itaat etmeyeceksin kardeşim. Burada tağuta itaat etmiyorsun. Burada bir toplu yaşamanın bazı kuralları var. O kuralları yerine getiriyorsun. O sana karşı görevini yaptı mı sen de ona karşı görevini yapıyorsun. Bak o sana karşı görevini yapmayıp da öldürmeye kalktığı zaman, o sana karşı görevini yapmayıp da orada yaşamana imkan vermediği zaman sen de artık ona karşı tavrını koyuyorsun. Burada karşı taraf inanmış mümin falan değil. Yani onun inancına itaat etmiyorsun. Birlikte yaşamanın kurallarına uyuyorsun. İkisi arasında çok büyük bir fark vardır. İnnemâ yenhâkumullâhan lillezîne kâtelûkum fiddîn. Allah yasağı sadece inandığınız, inancınız sebebiyle sizinle savaşanlar ve ahracûkum min diyârikum ilken min diyârikum ülkenizden çıkarmış olanlar ve zâheru alâ ihrâcikum çıkarılmanıza destek verenler konusunda yasağı koyar. Ne yasağını koyar? En tevellevhum. Bu çok önemli bir kelimedir. En tevellevhum. Onları veli edinmenizi yasaklar. Ne demek? Veli edinmek. Dostluğunu yasaklar. Dost olamazsın. Demek ki seni öldürmüyorsa dost olabilirsin. Seni ülkenden çıkarmıyorsa dost olabilirsin. İki, yakınlık gösteremezsin. Demek ki bunu yapmıyorsa gösterebilirsin. Üç, onun yönetimine razı olabilirsin. Ama aksini yaparsa olamaz. Artık onun yönetimi altında kalamazsın. İşte düşünün, İbrahim Aleyhisselam kendisine o kötü tavırlar gösterilinceye kadar kimin yönetimi altındaydı? Nemrut'un. Ama ne zaman ki o bu ayetlerde belirtilen onu öldürmeye kalkma işi oldu, o zaman kesin tavrını koydu. Burada efendim ben Nemrut'a tağuta itaat mi edeceğim kardeşim? Burada yani birlikte yaşamanın kurallarındandır bu. Tabii ki birisi bir takım yetkili makamlarda olacak. Yetkili ben olayım. O. Olabiliyorsan o. Bu defa da ne diyorlar? Mesela Türkiye'de bu ülkenin vatandaşı olan insanların inancına bakılmaksızın siyasi parti kurmaları değil mi? Halkın karşısına çıkıp oy istemeleri, eğer yeteri kadar oy bulabilirlerse iktidara gelmeleri mevcut kanunlara göre mümkün. Şimdi burada diyorlar ki burada, yani bu tağutçular, işte parti kurmak tağutçuluktur. Ya bu birlikte yaşamanın bir kuralıdır. Sana verilmiş haklardan yararlanıyorsun. Efendim seçimde oy vermek küfürdür. Ya bunları senin yaptığın tağutluktur. Açıkça söylüyorum. Bu tağutluktur. Çünkü bu Kur'an'da olmayan bir hükmü ortaya çıkarmaktır. Ne oluyor yani sen tanrı mısın haşa? Nereden çıkarıyorsun? Bir tağut kelimesi tutturmuş gidiyorlar. Yani İbrahim Aleyhisselam ülkesinden ayrılmak zorunda kalıncaya kadar Nemrut'un emri altında yaşadığı zaman tağutluğuna mı itaat etti? Yoksa o bölgede yaşamanın gereğini mi yaptı? Bakın İbrahim Aleyhisselam geçen hafta okumuştuk ayet-i kerimeyi. Nemrut'un emri altındayken Nemrut'un karşısına çıktı. Onunla Cenab-ı Hakk'ın kudreti konusunda konuştu değil mi? Ne dedi? İşte Estağfirullah elem tera ilellezî hâcce İbrahim fî rabbih. Bakara 258 olacak galiba. Öyle değil mi? Bakara 258. ayet. Elem tera ilellezî hâcce İbrahim fî rabbih. Rabbi konusunda İbrahim'e delil getiren kişiyi gördün mü? Şimdi şöyle düşünün bakın. İbrahim Aleyhisselam orada yani Nemrut'un hakim olduğu bölgede bugün bazı tağutçular gibi davransaydı işte bu devlete oy verilmez, bu devlete vergi verilmez, bu devlete şu bu falan bu kelimelerden bir tanesini İbrahim Aleyhisselam söylemiş olsaydı Nemrut onu muhatap alır mıydı kendisi? Alır mıydı dersin? İmkansız yani. Ve şuna, lütfen şunu hiç unutmayın bakın. Onun için sürekli tekrar ediyorum. Bakara 190 وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. O savaşacak ki, yani sebep o olacak, sen değil. Karşı taraf hiçbir zaman şu düşünceye kapılmayacak. Bu adamların niyeti bizim ülkemize hakimiyet kurmak demeyecek. Bunu asla dememesi lazım. Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Şey ayetini bulsana bu. Yuridu en yuhricekum min ardikum. Evet. Şimdi Musa Aleyhisselam Karun'a şey evet Firavun'a geldiği zaman onlara ne demişti? İşte mucizeleri gösterdi. İsrailoğullarını verin gidelim. Araf 110. Evet Araf 110. Evet. Onu da söylüyor. Diyor ki burada Musa Aleyhisselam mucizeleri gösterdikten sonra قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. Oradaki Firavun kavminden önde gelenler, melek takımı, göz dolduranlar, yani böyle devletliler dediler ki bu adam bilgin bir sihirbaz, kesin bilgin bir sihirbaz. Şimdi onu Allah'ın elçisi olarak kabul etmek istemedikleri için böyle diyorlar. Ama söylediklerine kendileri de inanmıyor. يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ. Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Şimdi فَمَاذَا تَأْمُرُونَ sözünü söyleyen de Firavun. Onlar şey diyor ki, Firavun'un etrafındakiler bak diyor, bu adam kesin olarak bilgin sihirbaz. Sizi toprağından çıkarmak istiyor. Firavun da diyor ki ne emredersiniz? Firavun hiç ne emredersiniz der mi? Etrafındakilere. Çünkü öylesine heyecanlanmış ki ne dediğini bilmiyor. Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz olmadığını pekala biliyor. Çocukluğu yanında geçmiş. Bunun sihir olmadığını çok iyi anlıyor. Ama ne emredersiniz diyor. Yani sizi ülkenizden çıkarmak istiyor diyorlar. Şimdi öyle bir şey söylüyorlar ki bunlar ülkesinden çıkarmak istediğine dair en küçük bir şeyi sesleder. Musa Aleyhisselam ne diyor? Diyor ki bakın 105. ayet hemen قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Size Rabbinizden bir belgeyle geldim. Ben Allah'ın elçisiyim. فَاَرْسِلْ مَعَيَ بَنِي اِسْرَائِيلِ. İsrailoğulları benimle beraber serbest bırak, alıp götüreyim diyor. Ben buradan alıp götürecek. Ama onlara tam tersini söylüyor. Çünkü İsrailoğulları oradan alıp götürürse bu bir suç değil şeye göre. Firavun'un onayıyla alıp götürürse suç değil. Ama öyle bir şey söylüyorlar ki Musa Aleyhisselam'ı suçlu konuma getirmek istiyorlar. Bak burada sizi buradan çıkarmak istiyor. Büyük bir suç. Onun için hiçbir Resul, hiçbir Nebi bulunduğu toplumda oradaki o bir, çünkü bir toplumda yaşama aynı zaman bir sosyal sözleşmedir. O sosyal sözleşmeye aykırı bir tavır göstermemiştir. Peki orada yaşıyor da Firavun'un Firavunluğuna mı itaat ediyordu Musa Aleyhisselam? Sürekli Allah'ın emirlerini söylüyor. Muhterem arkadaşlar, Allah'ın emirleri o kadar güzel şeylerdir ki ne Firavun ona karşı çıkabilir ne Nemrut. Zaten geçen hafta okumuştuk. İbrahim Aleyhisselam'a söyleyecek sözleri kalmadığı için onu öldürmeye kalkmışlardı. Söz yok. Kanunlarına göre de suç olmadığı için topluca karar vermişlerdi. Resulullah da öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için de Darun Nedve'de karar almışlardı. Çünkü o Mekke'de geçerli kanunlara göre Resulullah'ı suçlu saymaları mümkün değil. Şimdi İslam'a hizmet ettiğini düşünen birçok kişi Türkiye'deki mevcut durumlara göre suçlu haline getiriyor kendisini. Bu devlete askerlik yapılmaz. Şimdi bir arkadaşım vardı, ki hala var. Bir camide imamdı, şimdi emekli oldu. Daha önce müftülükte beraber çalışıyorduk. Askere gitmiyor. Niye gitmiyorsun? Bu devlet askerlik yapılmaz. Şimdi ben de gülüyordum. Ya bu devletin resmi kurumunda memur olarak çalışıp maaşını alıyorsun, o da problem yok ama askerlik yapılmaz. Peki, şimdi o geriye bıraktı, artık en son noktaya geldi, mecburen askere gitti. Şimdi Cenab-ı Hak da buna bir ceza verdi. Müslüman akıllı olur. Şeyde o 12 Eylül'deki anarşik olayların en yoğun olduğu Cevizli bölgesinde tekel fabrikasının o çevrelerinde orayı koruyan tim de görevlendirildi. Sonra da anlatıyor ki her gün bir kasa kurşun kullanıyorduk diyor. Sonra dedim bak Cenab-ı Hakk'ın bu sana cezası. Aklını başına al. Yani Allah-u Teala hiç her şeyi kuralına göre şey yapıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ettiğiniz zaman hiçbir zaman suçlu olmazsınız. Şimdi buradaki ayetlere bakın. Birisi sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkacak. Sizi ülkenizden çıkaracak. Bugün için bunu böyle bir muameleye maruz kalan kişiyi haklı saymayacak yeryüzünde bir kanun var mı? İnancınızdan dolayı birisi sizi öldürmeye kalkıyor ya da inancınızdan dolayı ülkenizden çıkarmak istiyor. Bu davranışı haklı sayacak bir kanun var mı? Yeryüzünde. Müslümanlarda demiyorum, her yerde. Yani öyle kural koyuyor ki Allah-u Teala, yeryüzünde hiç kimse diyemiyor ki bunların yaptıkları da yanlış. Evrensel bir kural. Dolayısıyla Müslümanların bütün tavırları son derece yani işte tabii hukuka uygun olmalıdır. Yani doğal olmalıdır bir başka ifadeyle. Çünkü Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlamıştır. Peki durum böyle. Sizin de daha önce de size anlatmıştım. Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerini düzenleyen ayet hangisi? Tevbe suresi 5. ayet. 9. sure 5. ayet. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında değil, ondan sonraki zamanlarda olanlar bunlar. Şimdi dini yaymak yerine hakimiyeti yaymaya dönüşüyor artık. Yani İslam'a hizmet etme, İslam'ı kendine hizmet ettirmeye dönüşüyor. Bir müddet sonra. Onun için de artık bu din tanınmaz hale gelmiştir. Çünkü Resulullah zamanında İslam'a hizmet ediliyordu. Ashab zamanında İslam'a hizmet ediliyordu. Ondan sonra İslam kendilerine hizmet ettirilmeye başlandı. O zaman da her şeyi tersine çevirdiler. Şimdi bakın burada ne diyor? فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْرُ الْحَرُمْ Haram ayları çıktı mı? فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ Bakın ben şey yapayım. Şu mealden okuyayım. Ben mana vermeyeyim. Bu mealden okuyayım, dinleyin. İşte bu Diyanet Vakfı'nın meali. Haram ayları çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ne yapacaksınız? Şimdi şu anda Muharrem haram ayı. Bu ay bitti mi? Haram ayı çıkmış olacak. O zaman ne yapmanız lazım? Öldürün. Müşrik zaten ateisti müşrik, komünisti müşrik, Yahudisi müşrik, Hristiyanı müşrik. Efendim bizim içimizde de bir takım şirket bulaşmış insanlar var. Onları bulduğun yerde öldüreceksin. Bakın, meali ben vermiyorum, dikkat edin, buradan okuyorum. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın. Onları hapsedin. Onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekat da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yargılayan ve esirgeyendir. Şimdi bunu bir müşrik okudu. Yine size anlatmıştım. Eskiden Amerika'dan yayın yapan bir evangelistlerin televizyonu var. Eskiden onu dinlerdim. Böyle bazı akşamlar. Ramazan'ın son haftasında dinliyorum. Bir haham, bir de papaz. Papaz zaten sürekli o televizyonda konuşuyor. Haham da onun yanında. Şimdi papaz hahama sordu. Dedi ki, bu Müslümanlar idareyi ele geçirecek olursa, bak şimdi biz idare bizim elimizde dedi. Biz onların cami açmasına müsaade ediyoruz, ibadet yapmalarına, yaşamalarına hiçbir şey yapmıyoruz. Ama bunlar hakimiyeti ele geçirirlerse bize ne yaparlar? Dedi ki, ben şimdi Kur'an'dan sana okuyayım ne yapacaklarını dedi. Aldı, 9. surenin 5. ayeti, işte İngilizce bir meal var derinde başladı okumaya işte. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Şimdi Ramazan'ın son haftası, adam zannediyor ki Ramazan haram ayıdır. Öyle düşünüyor. Şimdi diyor, bak şu anda oruçlular ya, bir hafta sonra bu Kur'an'ın onlara verdiği emir, sen de onlara göre müşriksin, ben de, ikimizi de öldürecekler. Buldukları yerde öldürmeleri lazım. Şu anda öldürmüyorlarsa sabrediyorlar. Hele durun bakalım. Ondan sonra onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Yani şimdi siz kendinizi o insanların yerine koyun. Siz bir Müslüman toplumda, Müslüman anne babanın çocuğu olarak doğmuşsunuz. Bu sizin için çok tabii geliyor. Ama biz böyle sipariş mi ettik? Biz bir gayrimüslim toplumda, bir gayrimüslim anne babanın çocuğu olarak da doğmuş olabilirdik. Müslümanlarla ilgili de bu ayet bize okunurdu. O zaman ne yapacaktık, söyler misiniz? Bu dine inanmak hiç aklınızın köşesinden geçer mi? Bu ne biçim, bu Allah'ın dini olur mu dersin ya? Yakaladığı yerde öldürecek, bilmem bir şey yapacak falan filan. فَاِنْ تَابُوا وَاَلْمَسَحَا diyor, devam edin, buradan mealden okuyorum. Efendim diyor, eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah. Şimdi adam niye namazı tevbe edecek? Ben tevbe ettim diyecek. Niye? Canını kurtarmak için. Namaz kılacak, öldürülmesin diye zekat verir. Zaten şeyler, ilişkiler buna göre olduğu için nasıl olmuşsa Yahudi ve Hristiyanları bunun dışına almışlar. Bir ülkeyi fethettikleri zaman o ülkenin müşriklerine, yani Yahudi ve Hristiyan dışındaki din mensuplarına hayat hakkı yok. Onlar ya Müslüman olacaklar ya da öldürülecektir. Bu defa mesela Türkiye'de birçok yerde onlara öğretmişler. Mesela demişler ki Aleviyim deyin, Ali var işte. Hak Muhammed Ali inancına sahibiyim deyin, kurtulursunuz. Onlar da kendilerini kurtarmak için böyle yapmışlar. Çocuklarına da tembih etmişler, sakın ha kimseye bir şey söylemeyin. Ser ver, sır verme. Haklı, çünkü o sır bir gitti mi serler de gidecek, kafalar da gidecek. İşte Anadolu'nun İslamlaşması. Mesela siz Osmanlı döneminin İstanbul'unu bir araştırın bakalım. Çoğunluk Yahudi ve Hristiyandır. Peki Anadolu'ya baktığınız zaman, yani öbek öbek Müslümanlar var, hakim unsur, ama çok ciddi manada gayrimüslim, yani şey işte, Kur'an-ı Kerim'in müşrik dediği gruplar var. Gerçi Yahudi de müşrik, Hristiyan da müşrik. Ama nasıl sonra müşrik dememişler onu kurtarmak için? Halbuki onlara müşriki Allah açıkça söylüyor Kur'an'da. Ama onlara şey yapmışlar. Bu bir dış politika problemi. Onların inançlarını hürriyet içerisinde söylemelerine müsaade etmemiştir. Müsaade etmeyince de bu defa ilişkiler son derece korku içerisinde, korku üzerinde yürütülmüş. Ve o insanlar tecrit edilmişler. Şimdi Allah'a şükür son zamanlarda hürriyette, hür bir şekilde şeylerini söylemeye başladılar. Peki bu ayetin bağlamı ne? Bakın bu ayetin başında diyor ki şeyde yani Tevbe suresinin en başında 9. sure Berâetü minallâhi ve rasûlihi lellezîne âhedtü minel müşrikîn. Antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve Resulü tarafından ilişiği kesme ilanıdır. Bu Mekke'deki müşrikler. Bunlar Müslümanları Mekke'den süren. Bakın az önceki ayetteki suçları düşünün. Süren, Mekke'den süren. Ondan sonra Medine'de de rahat bırakmayıp 3 kere oraya ordu gönderen. Sonra Hudeybiye antlaşmasını bozan insanlar. Antlaşma yaptığınız müşrikler diye söylüyor. Peki antlaşma yaptığınız müşrikler diye başlayan ayette sanki bütün müşriklermiş gibi bir mana vermek doğru mu? Ve burada da söylüyor antlaşmayı bozmayanlara bir şey yok diyor. Onun hemen altında. Hatta mealden okuyayım daha kısa olsun. Yani aynı kişilerin meali bakın. Allah ve Resulü'nden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Ey müşrikler yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil ve perişan edecektir. Hacı Ekber gününde Allah ve Resulü'nden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Müşriklerde değil, o müşriklerden uzaktır demesi lazım. Yani antlaşmayı bozan, o bütün suçları yapar. Çünkü bakın öbür ayetlerde onlar da müşrikti yani. Mümtehane suresinde anlatılan onlar da müşrik. Ama onlar düşmanlık etmedikleri için dostluk devam ediyor onlar. Burada da hemen gelecek bak diyor ki ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden hiçbir şeyi size eksik bırakmayan, sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar dışındadır bu. Yani antlaşmayı bozmayanlar bu beraatin dışında. Onlar müşrik, onlar Mekke'de yaşamaya devam edecekler. Madem onlar yaşamaya devam ediyorsa ondan sonraki ayete müşrikleri nerede bulursanız öldürün manası verilir mi? O antlaşmayı bozan müşrikler. Şimdi o antlaşmayı bozan müşrikler Resulullah'ı Mekke'den çıkaran insanlardır. Onların cezası da Mekke'den çıkma cezasıdır. 4 ay daha süre verilmiş. Mekke fethedilmiş. 1,5 yıl dokunulmamış. Arkasından 4 ay daha süre verilmiş. Ondan sonra deniyor ki çıkmazsanız öldürürüz. Kesin karar. Çıkın. Mekke'den çık Taif'e git. Hiç problem yok. Taif de Müslüman. İstersen Medine'ye git. Mühim değil. Ama sen Müslümanları Mekke'den çıkardığın için sana bu ceza veriliyor. Müşrik olduğun için değil. Müşrik olduğun için olsa öbür müşrikler de öldürülür değil mi? Böyle bir şey yok. Şimdi buna dünyada hiç kimse bir şey demez. Son derece güzel. Ama gelin görün ki fıkıh hiç bu şekilde oluşmamıştır. Siz gayet iyi biliyorsunuz Mekke'ye girerken Müslüman olmayanlar giremez. Bu ayetlerden dolayı. Yahu kardeşim bağlantılarına baksanıza. Mekke'de yetmemiş oradan şeyini alamıyorlar hızlarını Medine'ye de koymuşlar. Müslüman olmayanlar giremez. Ya sende Müslüman ölçer mi var? Yani bir adamın nüfus cüzdanına Müslüman yazıyor diye Müslüman mı olacak? Ya adam çocukken gidiyorsunuz daha yeni doğmuş çocuğa nüfus cüzdanını alıyorsunuz din hanesine Müslüman. Çocukta hiçbir şey bildiği yok zaten. Zaten nüfus cüzdanlarına, pasaportlara din hanesini yazmanın hiçbir anlamı yok. Ne işi var din hanesinin orada? Çünkü din dediğiniz şey her zaman değişebilir. Adam akşam Müslüman olur, sabah kafir olur. Sabahleyin nüfus cüzdanını mı değiştireceksin? Sabah kafir olur, akşam Müslüman olur. Ya bu kişinin kişisel kararıdır bu. Yani sen şimdi onu bir kere Müslüman yapmışsın ya çocukken, sanki vaftiz olmuş gibi, artık bitti. Onu gösterdin, bu adam Müslüman. Ya ne Müslüman Allah'ını seversin. Dolayısıyla, şimdi görüyor musunuz? Bu muhteşem din ne hale getiriliyor? Ondan sonra da bizim şimdi öbür tarafta bu şekilde onlara pompa yapılıyor. Beyler bakın, bu adamlar Müslüman şey hakimiyet kurarlarsa bizi öldürecekler. İşte ayet. Bundan birkaç sene evvel Avrupa'ya giden bütün arkadaşlarımıza bu ayeti gösteriyorlardı. Onlar da cevap veremiyordu. Ben de rastladıklarıma bu öbür ayetleri gösteriyordum. Aman bunları şey yapın. Artık o ayetler okunmaya başladıktan sonra daha Avrupa'dan bu sesleri duyurmamaya başladı. Hatta bir keresinde bizim İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısı bir hanım o 28 Şubat döneminde televizyonda bizim meşhur hocalardan bir tanesiyle tartışmış, ben dinlemedim ama sonra epey yankılanmıştı. Bu ayeti okuyor, diyor ki siz diyor hakimiyeti ele geçirince bizi keseceksiniz diyor. Şimdi o da diyor ki canım şey yapmak lazım, diğer ayetlere de bakmak lazım, şudur ama hangi ayete bakmak lazım geldiğini bildiği yok. Sadece durumu kurtarmaya çalışıyor fakat bir türlü cevap veremiyor. E niye? Çünkü şey bu, yapı bu. Yine şimdi Sakarya Üniversitesi'nde doçent, belki de profesör olmuştur bir arkadaş vardı, şimdi adını da unuttum. Doktora yapmıştı Hayrettin Karaman'ın yanında. Müslüman gayrimüslim ilişkileri diye. Ben de onun doktora jürisindeyim. Yani bir şey için jüri üyesi olarak seçilmişiz. Doktorasına baktım. Al kılıcı eline, rastladığını kes. Ya bu ne dedim, bu ne biçim doktora dedim, çağırdım. Evet. Bu ne biçim doktora dedim. Şimdi Türkiye'de en saygın hocalardan birisinin yanında yapılmış bir doktora. Yarın bunu basın eline alacak ve çok rahat bir şekilde kullanacak. Vallahi hocam dedi, ben bunları yazmamak için ne kadar çırpındım ama kitaplar hep onu yazıyor, ben ne yapayım dedi. Bütün mezheplerin kitabı bunu yazıyor. Ben de başka bir şey yapmadım, yazmamak için çok çırpındım. Peki dedim, sana hocan şu şu ayetleri göstermedi mi? Yok dedi. O zaman dedim sana bir 6 ay süre verelim. Git işte gösterdim işte şu anda okuduğum ayetleri, git dedim buna göre düzelt. Neyse 6 ay süre verdik, gitti düzeltti geldi, ondan sonra doktorasını tamamlamış oldu. Dolayısıyla işte yani bu tağut meselesiyle ortaya çıkan insanlar da kötü niyette çıkmıyorlar. Çünkü bu yapı onu gösteriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakmak lazım. Hiçbir Müslüman bulunduğu hiçbir toplumda suçlu pozisyonda olamaz.